Dördüncü kuşun arzı. Nefsinin esiri. Bir başka kuş da Hüdhüd'e karakterini şöyle anlattı. Ben dönek karakterliyim. Hercai tabiatlıyım. Sebatsızım. Habire bir daldan öbürüne atlarım. Bir bakarsın sapıtmışım, bir bakarsın zahidim. Bir de bakarsın sarhoş olup gitmişim. Gah kendimde, gah kendimde değilimdir. Bazen nefsim beni meyhanelere sürükler, bazen de ruhum beni alır, ibadetlerle mest eder. Ara sıra şeytan beni bana rağmen yoldan saptırır, ara sıra da melek beni alır, yola getirir. Bu ikilik arasında böyle şaşkın kala kalmışım. Ne yapmalıyım ben? Zindandayım, kuyudayım. Hüdhüd'ün cevabı. Bu tür haller herkesin başına gelir. Çünkü tek bir halde durup kalan ve sebat eden insan pek azdır. Başlangıçtan itibaren herkes tertemiz olsaydı, peygamberlerin gönderilmesine gerek kalır mıydı? İbadetlerini Allah'a tam bir gönül bağlılığıyla yaparsan, yavaş yavaş huzura, takvaya erersin. Tay, bir o yana, bir bu yana epeyce koşturmadan sakinleşmez ve dinginliğe eremez. Ey gafletin ekmek fırınını mekan edinen! Senin bütün arzun bir somun ekmekten ibaret. Kalbinin aynasını parlatıp cilalayacak olan, dökeceğin kanlı yaşlarındır. İştahla durmadan tıkınıp kalbini paslandırman da niye? Sen habire o köpek nefsini doyurmakla meşgul olursan, elbette o dönek karakterini daha da güçlendirmekten başka bir şey yapmazsın. Şibli Hazretleri kötü yerde. Şibli Hazretleri Bağdat'ta bir müddet kayboldu. Nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Kendisini uzun zaman her yerde aradılar. Nihayet biri onu hünsalar, erdişiler, eşcinseller evinde gördü. O edepsizler güruhunun arasında gözleri yaşlı, dudakları kupkuru öylece oturup duruyordu. Biri kendisine sordu. Ey ilahi sırların künhüne eren büyük şeyh! Senin yerin burası mı? Söylesene. Cevap verdi. Bunlar ahlaksız kimseler. Hayat yolunda bunlar ne erkek ne de kadın. Din yolunda da ben onlar gibiyim. Ne erim ne avratım. Daha ne kadar sürecek benim bu halim? Bayağılığımın içinde kaybolup gitmişim. Erkekliğimden hicap duyuyorum. Kim ruhunu uyarıp uyandırırsa, bu yolda kendisinin bir hiç olarak görülmesi gerektiğini bilir. Kamil erler gibi gönülce alçalmayı tercih eder, yoldan kayıp düşmüşlere merhamet kanatlarını açar. Eğer sen kendini başkalarından kıl kadar olsun üstün görürsen, bir puttan daha beter olursun. Övülmen ile yerilmen arasında bir fark gözetirsen, put yontan bir putçu olup çıkarsın. Eğer sen Allah'a kulsan, put yontucu olma. Allah eriysen, azer olma. Halk katında da, yüce makamlara erişmiş kimseler katında da, Allah'a kulluk makamından daha yüce bir makam yoktur. Sen kendini kulluğa ver ve başka bir iddiaya sakın yeltenme. Allah eri ol. Uzza'dan, başkalarından nam ve şan bekleme. Sen ki hırkasının altında yüzlerce put saklayıp duran adamsın. Neden insanlara kendini sufi göstermeye kalkışıyorsun? Ey kadınsı kişi, erlerin elbisesini giyme. Kendini daha fazla rezil etme. İki dervişin kavgası. Sırtlarında dervişlik hırkası bulunan iki kişi kavga etti. Birbirlerine hakaret yağdırdı. Sonunda mahkemelik oldular. Hakim onları bir kenara çekti ve kendilerini uyardı. Dervişlerin birbiriyle kavga etmesi hiç yakışık almaz. Sırtına dervişlik hırkasını giymiş olan sizler niçin kavga edersiniz ki? Eğer kavgacı, kinci adamlarsanız atın derhal sırtınızdan şu hırkaları. Yok, eğer bu elbiseye layık insanlarsanız niçin böyle saçma bir şekilde birbirinizle dalaştınız? Ben ki bir hakimim, derviş değilim. Bu husumetinizden doğrusu çok müteessir oldum. Bu derviş hırkasını taşımaktansa ikiniz de kadınlar gibi peçe taksanız daha iyi olur. Sen aşk davasında ne er ne hatunsan, aşkın sırlarını nasıl çözebileceksin? Eğer sen aşkın sırlarına gerçekten ermişsen, başına bir bela geldiğinde at elinden silahını. Şayet sen meydanda er gibi davranacaksan, başını yele vermeli, canından da vazgeçmelisin. Sonunda rezil rüsva olmamak için başını öyle iddiayla fazla yukarı kaldırma. Yalancı aşık. Mısır'da ünlü bir sultan vardı. Bir zavallı ona sırılsıklama aşık olmuştu. Bu haber sultanın kulağına gelince hemen bu şaşırmış adamı buldurup huzuruna getirtti ve şöyle dedi. Madem bana aşık oldun, şimdi şu iki şıktan birini seç. Ya derhal bu şehri ve diyarı terk edip gidersin ya da aşkın için başından vazgeçersin. Ne yapman gerektiğini sana tek kelimeyle söyleyeyim. Ya boynunu vurdurmayı seç ya da çekip gitmeyi. O adam bu işin eli olmadığı için şehri terk etmeyi seçti. O şaşkın zavallı tam gitmeye hazırlanıyordu ki sultan, "Başını gövdesinden ayırın," diye emretti. Sultanın seçkin görevlilerinden biri sordu. "O masum, sultanımız niçin onun boynunun vurulmasını emrediyor?" Sultan cevap verdi. "Çünkü o aşık değil. Bana olan aşkın da samimi değil. Eğer gerçekten bu işin eri olsaydı, kellesinin kesilmesini isterdi." Canını sevgilisine tercih eden kimsenin aşk davasında bulunması affedilmez bir suçtur. Eğer o benden boynunun vurulmasını isteseydi, bu sultan hemen tahtını terk ederdi. Onun önünde hizmet kemerini beline bağlar, cihan padişahı onun dervişi olurdu. Fakat o kuru bir aşıklık iddiasında bulunduğu için şu an kafasının koparılmasını hak etmiştir. Benden ayrılarak kellesini korumak isteyen kimse sadece kuru bir iddiacı ve bir serseridir. Ben bu emri seviyorum iddiasındaki sahtekarlar azalsın, kimse aşk konusunda yalan yere ileri geri laf etmesin diye verdim. Beşinci kuşun arzı. Nefis mücadelesi. Bir başka kuş Hüdhüd'e şöyle dedi. Nefsim benim düşmanım. İnsanın yol arkadaşı bir eşkıya olunca kişi nasıl yola koyulabilir? Köpek nefsim bana hiç itaat etmedi. Onun elinden hayatımı nasıl koruyup kurtaracağım bilemiyorum. Kırdaki, ovadaki kurdu bile ehlileştirebiliyorum ama şu asi köpeğe bir türlü söz geçiremiyorum. Bu kafirin karşısında şaşırıp kaldım. Bana bunca yakınken böylesine yabancı duruyor. Hüdhüd'ün cevabı. Ey köpek nefsinin çuvala soktuğu, yolun tozunu toprağını çiğner gibi ayaklarının altında çiğnediği sen. Senin nefsin hem şaşı hem de tek gözlü. Hem serseri bir köpek hem de putperest. Biri hak etmediğin halde seni övse, senin nefsin o yalana bayılır. Böyle yalanlarla semirip durdukça da o köpeğin hiç ıslah olma imkan ve ihtimali yoktur. Hayatın başlangıç yılları havailik zamanlarıdır. Çocukluk, ürkeklik ve gaflet dönemidir. Hayatın ortasına geldiğimizde de bütün anlarımız hakikatlere yabancılık ve gençlik çığlıklarıyla dolar. Sonunda ihtiyarlık üzerimize çöktüğünde ruhumuz canlılığını yitirmiş, bedenimiz de bitkinleşmiş olur. Cahillikle bezenmiş böyle bir hayatla şu köpek nefis kendisini nasıl arındırabilsin ki? Bizler hayatın başından sonuna kadar hep gaflet içinde yüzdüğümüze göre elbette hasadımız ve mahsulümüz de hiçten ibaret olacaktır. Şu köpek nefsin bu dünyada pek çok kölesi var. Acaba bir köpeğe kulluk etmek insana reva mıdır? Nefse uydukça hayat gitgide daha çekilmez olur. Çünkü nefis içi ateş dolu bir cehennemdir. O cehennemde kah bitmez nefsani isteklerin yakıcı ateşi olur, kah kibir ve çalımın dondurucu soğuğu. Aslında cehennem ateş ve dondurucu soğuk gibi iki zıt yüze sahip olduğu için hoş ve çekici görünür. Binler ve binlerle gönül gam ve kederinden ölüyor da şu kafir köpek nefis asla ölmüyor. İhtiyar mezarcı. Bir mezarcı vardı. Yaşı hayli geçkindi. Biri kendisine dedi ki, ne olur şu soruma cevap ver. Bütün hayatını toprağa eşip mezar kazmakla geçirdin. Harikulade bir hadiseye şahit oldun mu hiç? Mezarcı cevap verdi. Benim şahit olduğum en olağanüstü şey şudur. Köpek nefsim benim 70 senedir mezar kazıp durduğumu gördüğü halde, kendisi ne bir kere öldü, ne bir an olsun Allah'ın buyruğuna boyun eğdi. Peygamberler ıslah edemedi. Bir akşam Abbasi Hazretleri buyurdular. Ey burada bulunanlar! Diyelim ki bütün buralar, bütün cihan kafirlerle dolu olsa ve şu acımasız Türklerin zoruyla hepsi de hak dini samimiyetle kabul etseler, böyle bir şey hiç mümkün mü? Demeyin. Mümkündür, olabilir. Gelin görün ki şu kafir nefis ya iyi bir Müslüman olsun ya da ölsün diye 120 bin peygamber geldi geçti. Onlar bunu bir türlü başaramadı. Ve bu hal hala sürüyor. Bu iki durum, Türklerin zorla Müslüman etmeleriyle peygamberlerin başaramamaları arasındaki farkın sebebi nedir, bilemiyorum. Bizler hepimiz bu kafir nefsin boyunduruğu altındayız. O kafirliği biz kendimiz içimizde besleyip semirtiyoruz. Onun için asi nefis aynı zamanda kafirdir. Bu durumda onu öldürmek kolay olur mu hiç? Her taraftan da destek alan o nefsi öldürmek doğrusu pek şaşırtıcı olur. Gönül, maneviyat mülkünün süvarisidir. Şu köpek nefis de onun gece gündüz yol arkadaşı. Süvari atını dört nala koşturdukça köpek de tıpkı avdaki gibi habire onun yanında koşar. Gönlün yüceler yücesinden, sevgilisinden elde ettiği her bir şeyi o gönülden kapıp çalar. Kim o köpeği erkekçe bağlamasını bilirse iki cihanda da aslanları ağına düşürür. O köpeği yenip kendisine köle eden kişi herkesin üstünde olur ve kimse onun ayakkabısının tozuna bile erişemez. Kim o köpeği sıkıca bağlarsa onun papuçlarının çamuru başkalarının kanından daha değerlidir. Sultan ile Yaşlı Bilge. Allah yoluna baş koymuş, paçavralar içindeki bir pir yoldan geçiyordu ki sultan onu fark etti ve kendisine sordu. Ey eski püskülere sarınıp bürünmüş adam, söyle bakalım, ben mi senden yoksa sen mi benden daha iyisin? Sufi cevap verdi. Ey cahil, sus, sesini çıkarma. Her ne kadar kendi övgümü kendim yapmam bana düşmezse de, zira kendini öven kişi ne dediğini bilmez, sana şunu mutlaka demem gerek. Elbette benim gibi biri senin gibi adamdan 1000 kat daha iyidir. Sahiden öyle. Çünkü senin ruhun imanın hazından nasipsiz. Nefsinse seni eşek yapmış. Başına bir yular takmış, gece gündüz gezdiriyor ve sen sadece onun buyruğuna göre hareket ediyorsun. Bey zavallı, o ne emrederse sen istesen de istemesen de hep yapmaktasın. Fakat ben dinin sırlarını bildiğim için köpek nefsimi eşeğim yaptım. Nefsim eşeğim olunca da üzerine bindim. Köpek nefis senin üstünde, bense onun üstündeyim. Bu demektir ki benim sırtına bindiğim eşek senin üstüne çıkmış, sana binmekte. Böyle bir durumda benim gibi birisi senin gibi 100 bin sultandan üstündür. Ey o köpek nefsinle yetinen sen! Ey şehvet ateşinin yakıp kül ettiği sen! Ey o ateş yüzünden haysiyetini kaybeden! Senin gönlün nurdan, vücudun da kudretten mahrum. Gözlerinin giderek görmez, kulaklarının gittikçe az işitir hale gelmesi, yaşlılık, muhakeme gücünün azalması ve hafızanın zayıflaması, işte bütün bunlar ve daha 100 kat fazlası, ecel hükümdarının, Azrail'in hizmetindeki ordular ve askeri birliklerdir. Gece gündüz bu ordular sürekli olarak sökün eder. O hükümdarın gelmesinin yaklaştığını sana haber verirler. Derken o ordular her yandan seni kuşatınca artık ne senin kurtuluş yolun kalır ne de nefsinin. Sen o köpek nefsinle uyumlu olarak ne güzel eğleşmiştin. İkiniz de ne güzel zevku safaya dalmıştınız. Şehvetinin arzularına kendini zincirlemiş ve nefsinin bütün isteklerine boyun eğmiştin. Hükümdarla ordusu seni kuşattıklarında sen o köpekten ayrılırsın. O köpek de senden. Siz o noktada birbirinizden ayrıldığınızda o ayrılık yüzünden müteessir olursunuz. Bu dünyada artık birbirinizi göremeyeceksiniz diye hiç de müteessir olma. Üzülme. Nasıl olsa cehennemde birbirinizle sevinçle buluşacaksınız. İki tilkinin buluşması. Bir erkek tilki ile bir dişi tilki buluşup anlaştılar ve zevkle habire çiftleştiler. Tazısı ve şahiniyle ovaya bir padişah avlanmaya geldi ve bu iki tilkiyi birbirinden ayırdı. Dişi tilki erkeğe sordu. Ey benim kurnaz dostum, söylesene bir daha nerede buluşacağız? Erkek hemen cevap verdi. Bundan sonra buluşsak buluşsak şehirdeki kürkçü dükkanında buluşuruz.